Ayrım 55.
Bu durum öteki güdülerin işlemesine benzer. Eğer birisi açsa yiyecek iyi bir erektir. Susuzsa su yiyecekten daha iyidir ve benzeri. Carl Smith, Lipper ve Landauer 1969 tarafından yapılan bir çalışmada tehdit edici tavırlı bir yetişkin tarafından çocuklardan 150 tenis topunu toplamaları istendi. Bazı çocuklar 40 ya da 50 top topladılar. Bazıları da yalnızca bir tane topladılar. Genel olarak küçümsenemeyecek bir oranda itaat görülüyordu. Başka bazı çocuklardan cana yakın ödüllendirici bir yetişkin tarafından aynı işi yapmaları istendi. Yine bazıları pek çok top toplarken bazıları yalnızca birkaç tane topladılar. Fakat toplanan ortalama top sayısı oldukça yüksekti. Hem tehdit ve hem de ödüller itaat ya da uyma sağlamanın oldukça başarılı araçlarıdırlar. Bazı çocuklar korkutulup bazıları korkutulmadığında durum kesin bir biçimde değişti. Birinci durumda bazı çocuklar korkutucu bir filmi seyrederlerken diğerleri neşeli ve hafif bir filmi seyrettiler. Korkutulan grubun cezalandırılmakla kendilerine olan olumsuz şeylerle özellikle ilgili olması gerekiyordu. Karşı çıktıklarında onları cezalandırabilecek yetişkinin tanıdıkları birisi olması durumunda bu ilgileri çok daha güçlü olacaktır. Eğer onlardan tenis toplarını toplamalarını isteseydi, aynı isteği nazik ve ödüllendirici bir kişiden daha fazla uymalarını sağlayabilirdi. Aç parantez cezalandırılma korkusu nedeniyle. Kapa parantez. Tersine hafif neşeli filmi seyreden çocuklar, göreli olarak olumsuz sonuçlarla ilgisizken, olumlu sonuçlarla daha ilgili olmalılardı. Korku duymadıkları için tehdit edici yetişkinler onları etkilememelidir. Tersine istediklerini, yani ödüller, vereceği için nazik yetişkine daha iyi tepki vermelidirler. Çizelge 11.5'te görülebileceği gibi olan da budur. Korkan çocuklar asık suratlı tehdit edici yetişkine, cana yakın ödüllendirici yetişkine olduğundan daha fazla uyarlarken, korku duymayan çocuklar cana yakın yetişkine daha fazla uymuşlardır. Bu sonuç biraz farklı bir durum kullanan Lipper 1970 tarafından tekrarlanmıştır. Çizelge 11.5 Güdü uyarılması ve uyma. Film korkulu olduğunda tehdit edici 108.5, cana yakın 62.4. Film neşeli olduğunda tehdit edici 69.9, cana yakın 99.8. Rakamlar toplanan tenis topu sayısını göstermektedir. Kaynak Carl Smith, Lipper ve Landauer 1969 uyarlanmıştır. Lipper, kaygı duymaları sağlanan deneklerin cezayı olumlu pekiştirmeleri olduğundan daha güçlü tepki gösterdiklerini, daha az kaygı duyan deneklerin ise olumlu pekiştirmeleri cezayı olduğundan daha güçlü tepki göstererek karşıt tercihi açığa vurduklarını ortaya koymuştur. Ayrı düşme. Son olarak ayrı düşme tıpkı uyumada olduğu gibi boyun eğmede de bir rol oynar görünmektedir. Filter ve Gross 1975 ayrı düştüklerini farklı olduklarını düşünen insanların bir isteği boyun eğmeye ayrı düşmeyenlerden daha eğilimli olduklarını göstermişlerdir. Dahası bu etki diğer insanların bireyin farklılığını ya da ayrı düşmüşlüğünü bilip bilmemelerinden bağımsız olarak görülmekteydi. Ve Apsler 1975 insanları küçük düşürmenin ya da kaygılandırmanın boyun eğmeyi artırdığını göstermiştir. Apsler deneklere bir gözlemcinin önünde çocukça işler yaptırmıştı. Sonra deneklerden ya o gözlemci tarafından ya da onları gözlemleyen birisi tarafından bir şey istendi. Çocukça ya da biraz aptalca işleri yapan ve dolayısıyla küçük düşmekten korktukları varsayılan deneklerin böyle işleri yapmayanlardan daha fazla boyun eğdikleri görüldü. Ve önceki çalışmada olduğu gibi boyun eğmenin ölçüsü gözlemci ve öteki kişiyle ilgili olarak aynıydı. Öyle görülüyor ki boyun eğmede görülen artışa başkalarının önünde kendilerini daha iyi gösterme konusunda özgür kaygıdan çok ayıbının görülmesi korkusu ya da rahatsızlıktan kurtulma isteği yol açmaktadır. Özet 1. Başkaları öyle davrandığı için bir davranışta bulunmaya uyma, yani conformity diyoruz. İstemediğimiz halde birisi öyle istediği için bir davranışta bulunuyorsanız buna da boyun eğme ya da itaat diyoruz. 2. Uyma çoğu kez yaşamla başa çıkmada yardımcı bir davranıştır. Çünkü başkalarıyla geçinmek gereği vardır ve ayrıca başkalarının davranışları belirli bir durumda en uygun davranışın ne olduğu konusunda size bilgi verebilir. kontrollü durumlarda yukarıda söylenenlerin ikisinin de geçerli ya da ilgili olmadığı koşullar altında hala oldukça büyük bir uyma görülmüştür. Eş, yargı deneylerinde uyma ortalama %35'tir. 4. İnsanlar başkalarından bilgi aldıkları, başkalarına güvendikleri, ayrı düşmekten ya da karşı çıkmaktan korktukları için uyma davranışı gösterirler. 5. Grubun geri kalan üyeleri söz birliği içinde olmadıklarında uyma kesin bir biçimde düşmektedir. 6. Grubun büyüklüğü, uzmanlığı ve bireyin kendisine güven eksikliği uymayı artıran öteki etmenlerdir. Başlangıçtaki konuma daha büyük bir bağlanmışlık uymayı azaltır. Durumları karşılaştırılabilir kılındığında erkek ve kadınların aynı düzeyde uyma gösterdikleri görülmektedir. 7. Boyun eğme ve itaat, ödül, tehdit ve durumdan kaynaklanan baskıların kullanılması yoluyla artırılabilir. Ancak çok fazla dış baskı geri teperek ters etki gösterebilir. Yani karşıt tepkiye neden olabilir. Karşıt tepki bireyin istenenin tersini yapmasına neden olan davranış özgürlüğü kendisinden kısıtlamalarına direnmesi eğilimidir. 8. Önce küçük bir istekte bulunup sonra daha büyüğü istenerek boyun eğimi artırılabilir. Azıcıktan bir şey çıkmaz tekniği. Bazı koşullar altında bunun tersi de boyun eğimi artırır. Çok büyük bir isteği izleyen küçük bir istek. 12. Bölüm. Bilişsel Çelişki. Önceki bölümlerde iletişim hedefinin aşağı yukarı edilgen bir dinleyici olduğu ortamlar üzerinde durulmuştur. Bu, kuşkusuz toplumumuzda yani AB'de çoğu etkileme girişimlerinin etkinlik kazanma biçimidir. Televizyon ya da okul aile birliği toplantıları gibi kitle iletişimleri bu niteliğe sahiptir. Kişiden kişiye görüş alışverişleri ya da küçük gruplarda işlerlik kazanan etki bile sık sık tek yönlü iletişimi temsil eder. Fakat başka birçok durumda etkileme girişimlerinin hedefi etkin bir katılımcı olarak süreç içine iyice girmiştir. Bu nedenle şimdi tutum değişikliğini kestirmede etmenlerden biri olan hedefin kendi davranışı ile ilgili araştırmalara bir göz atacağız. Bu araştırmaların büyük çoğunluğuna yol açan kuram bilişsel çelişki kuramıdır. Kuramsal olarak herhangi iki biliş arasındaki çelişki ya da tutarsızlıklara uygulanabilmesine karşın gerçekte yol açtığı araştırmaların en yaratıcı olanları davranışlarla tutumlar arasındaki tutarsızlıklar üzerinde durmaktadır. En önemli çalışma bir karar vermenin ya da kişinin kendisini bir şeye bağlamanın ve tutumlara ters düşen davranışlarda bulunmanın etkileri üzerinde durmuştur. Bu durumlarda çelişkiyi azaltma, tutum değişikliğinin bir yordayıcısı ya da kestiricisi olarak ele alınıp araştırılmıştır. Bilişsel çelişki kuramı. Tartıştığımız başka birkaç kuram gibi bilişsel çelişki kuramı da bilişsel tutarlılık yönünde bir eğilimin bulunduğunu varsayar. Kurama göre biri diğerinin tersini gerektiren iki biliş arasında çelişki adını verdiğimiz bir tutarsızlık vardır. Ya da daha teknik olarak eğer X ve Y gibi iki biliş varsa ve X Y'nin tersini gerektiriyorsa bu ikisi arasında çelişki vardır. Örneğin eğer iki biliş bütün marihuana kullanıcıları pis ve soysuzdurlar ve bu iyi giyimli saygın avukat marihuana kullanır biçiminde iki bilişse bunlar arasında çelişki vardır. İlk bilişten bütün marihuana kullanıcıları ve dolayısıyla avukat saygın kişiler olmamalıdırlar. Benzer biçimde bir kişi şiddetten nefret ederim ve ben şiddete başvuruyorum bilişlerine sahipse çelişki vardır. Çünkü eğer birey şiddetten nefret ediyorsa bundan onun şiddete başvurmayacağı çıkar. Çelişkinin tanımı biraz zor iki açıklamayı içerir. Bunlar biliş ve tersini gerektirir deyimlerinin açıklamalarıdır. Bilişler büyük ölçüde bilişsel sistemdeki ögeler gibi tanımlanırlar. Diğer bir deyişle bilişler bir kişinin bilgisine sahip olduğu her şeydirler. Olgular, inançlar, fikirler ya da herhangi bir şey olabilir ve kişinin bilgisi açısından ifade edilebilirler. Sigara içtiğini bilmektedir. Tanrı'ya dünyanın yuvarlak olduğuna inanmaktadır. Fakat eğer kişi bunun farkında değilse bütün bunlar sisteme uymaz. Örneğin eğer kişi şeker hastası ise ve o bunu bilmiyorsa ben bir şeker hastasıyım gibi bir bilişe sahip değildir ve bu sistemin bir parçası değildir. Herhangi iki biliş ya birbirleriyle tutarlıdırlar, yani biri diğerini gerektirir, ya da birbirleriyle çelişkilidirler, yani biri diğerinin tersini gerektirir, ya da birbiriyle ilişkisizdirler, yani birinin varlığı ötekine ilişkin hiçbir şey ifade etmez. Şimdi de kuramın çok önemli bir yönü olan, fakat açıklanması oldukça zor, tersini gerektirir sözcüğünün anlamına geçiyoruz. İki biliş arasındaki tutarlılık ya da tutarsızlık tümüyle birey için psikolojik sonuçları açısından tanımlanır. Bireyin bakış açısından biri diğerinin tersini gerektiriyorsa iki biliş çelişkilidir. Mantıksal olarak tutarsız olabilirler. Fakat birey tutarsızlıkları fark edip onları kabul etmediği sürece çelişkili değildirler. Eğer alışılmamış bir mantıksal sistemi varsa ya da mantıksal kurallardan habersizse iki biliş arasında çelişki olmayabilir. Çünkü onun için biri diğerinin tersini gerektirmez. Belirli bir birey için yalnızca iki biliş ele alındığında çelişki yalnızca bunlardan biri diğerinin tersini gerektirdiğinde vardır. İki bilişin çelişkili olabileceği durumlar üzerinde durularak bu olguya biraz daha açıklık getirilebilir. Bunların ilki ve en yalını mantıksal tutarsızlıktır. Eğer bütün aslanlar sarı ise belirli herhangi bir aslan da sarı olmak zorundadır. İki tümce bütün aslanlar sarıdır ve bu aslan siyahtır. İkisi birden doğru olamaz. Çoğu birey genellikle bu çeşit yalın mantıksal tutarsızlıkların bilincindedir. Dolayısıyla bu tutarsızlıklar çelişki doğururlar. Önemli ikinci bir çelişki kaynağı bir tutumla bir davranış ya da aynı bireyin iki davranış arasındaki tutarsızlıktır. Eğer bir kişi savaştan nefret ediyorsa psikolojik olarak mantıksal olarak olmayabilir bundan o kişinin bir savaşa girmeyeceği çıkar. Eğer bir savaşa girdiği bilişine sahipse bu onun savaştan nefret ediyor olduğuna ilişkin bilişi ile çelişkilidir. Eğer bir kişi sigaranın kansere neden olduğuna inanır ve hala sigara içmeyi sürdürürse bu da çelişkiye yol açar. Aynı şey birbiriyle tutarsız iki eylem ya da davranış içinde geçerlidir. Eğer birisi askerlik ve savaş karşıtı bir harekete para yardımı yapar ve aynı zamanda deniz kuvvetlerine gönüllü yazılırsa iki eylem büyük bir olasılıkla çelişkili görünecektir. Diğer bir deyişle çelişki inançlar, inanç ve tutumlar ya da davranışlar arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle doğar. Bunlardan bazıları mantıksal tutarsızlıklar olacak, bazıları ise olmayacaktır. Ancak bütün durumlarda çelişkinin ortaya çıkması için kritik ve gerekli koşul, psikolojik olarak iki ögenin birinin diğerinin tersini gerektirmesi anlamında birbiriyle tutarsız olması koşuludur. Öyleyse bu çelişkinin tanımıdır. Esnek bir biçimde betimlendiğine dikkat ediniz. Tartıştığımız diğer bazı kuramlardan farklı olarak bilişsel çelişki kuramı yalnızca belirli türden bilişlerle uğraşmaz. Denge ya da tutarlılık için belirli yapılar da istemez. Daha çok bireyin kendi psikolojik yapısına dayanır ve birey için bir tutarsızlık bulunduğunda çelişki ortaya çıkar. Bu olgusal tanım zaman zaman belirli bir durumda çelişkinin bulunup bulunmadığı konusunda kesin bir fikre sahip olmayı güçleştirir. Ve kuram bazen çok fazla bulanık olduğu için eleştirilir. Fakat kuram yine de uyarıcı ve yararlıdır. Özellikle açıkça çelişkiye yol açan durumlara uygulandığında. Çelişkinin büyüklüğü. Çelişki büyüklük bakımından değişiklikler gösterir. Bireyler çok küçük ya da çok büyük bir çelişki yaşayabilirler. Bilişsel bir yapı çok az ya da çok fazla tutarsızlık gösterebilir. Çelişkinin büyüklüğünü iki etmen belirler. Çelişkisiz ögelerin sayısına göre çelişkili ögelerin sayısı ve bu ögelerin önemi. Verdiğimiz örneklerin tümü yalnızca iki biliş içerir. Çünkü bir çelişkinin bulunup bulunmadığını belirlemede yalnızca iki biliş arasındaki ilişki dikkate alınır. Bunlar ya çelişkilidirler ya da değildirler. Ancak ne kadarlık bir çelişkinin bulunduğunu belirlemede bilişsel sistemin bütünü dikkate alınmak zorundadır. Deniz kuvvetlerine gönüllü yazılma savaş karşıtı olma ile çelişkilidir. Öte yandan deniz kuvvetlerine gönüllü yazılma başka bilişsel ögelerle tutarlı olabilir. Birey ülkesine büyük bir hizmette bulunduğunu düşünebilir, gönüllü yazılmasının nedeni zorla askere alınacak olması olabilir ve benzeri. Gönüllülük ayrıca başka bir dizi bilişsel öge ile de çelişkili olabilir. İyi bir işten bu nedenle ayrılıyor olabilir. Deniz kuvvetlerindeki yaşam koşullarını kötü ve soğuk bulabilir. Her tutarlı ilişki çelişkiyi azaltır. Her tutarsız ilişki ise artırır. Böylece deniz kuvvetlerinin şiddet kullanması, bireyinde şiddete karşı olması gerçeği dışında deniz kuvvetlerine ilişkin her şey ona katılma ile tutarlı ise, ayrıca oraya katılmak için iyi bir işi de bırakıyor olması çelişkiyi artıracaktır. Eğer iyi bir işten olması ve savaş karşıtı ilkelerine ters düşmesi yanında yaşama koşullarını da sevmiyorsa çelişki daha fazla olacaktır. Çelişkinin toplam büyüklüğünü bir bölümü ile durumdaki toplam bilişsel öge sayısına göre çelişkili ögelerin sayısı belirler. Çelişkinin büyüklüğünü etkileyen bir diğer etmen de ilgili ögelerin önemidir. Deniz kuvvetlerine katılma oldukça önemli bir davranıştır ve bireyin bunu yaptığına ilişkin bilgisi bu nedenle bilişsel sistemde önemli bir ögedir. Eğer bir yaşam boyu savaş karşıtı olmuşsa ve bu ilkelere inancı sağlamsa bu çok önemli bir ögedir. Önemli ögeler arasında bir çelişki bulunduğunda bunun derecesi daha az önemli ögeler arasında çelişkiyle karşılaştırıldığında daha yüksektir. Eğer deniz kuvvetlerine yazılmak yerine bu savaş karşıtı kişi bir tartışma sırasında birisine bir yumruk atmışsa büyük bir olasılıkla daha az bir çelişki söz konusu olacaktır. Çünkü tek bir yumruk atma deniz kuvvetlerine katılmaktan daha az önemlidir. Benzer biçimde eğer birisi üniformaları sevmez fakat deniz kuvvetlerine katılırsa davranışı tutumu ile tutarsız olduğu için biraz çelişki ortaya çıkacaktır. Ancak üniformalara ilişkin tutumu büyük bir olasılıkla savaş karşıtlığına inançtan daha az önemli olduğu için bu durumda önceki örnekle karşılaştırıldığında daha az bir çelişki doğacaktır. Ve son olarak eğer birisi patates püresini sevmez ama yine de yerse belirli bir çelişki ortaya çıkacaktır. Fakat bu çok küçük bir çelişki olacaktır. Çünkü ne patates püresini sevmeme ve ne de onu yeme bilişsel sistemin önemli birer parçasıdırlar. Çelişkiyi azaltma. Buraya kadar çelişkinin nasıl ortaya çıktığını ve büyüklüğünü nelerin belirlediğini gördük. Bir sonraki soru çelişkinin birey üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Temel varsayıma göre bir çelişki bulunduğunda onu azaltmayı da ortadan kaldırma yönünde bir eğilim de vardır. Ve çelişki büyüdükçe onu azaltma yönündeki baskı artacaktır. Diğer bir deyişle çelişki büyük ölçüde başka herhangi bir güdü gibi işler. Eğer karnımız açsa açlığı gidermek için bazı şeyler yaparız. Eğer korkuyorsak bu korkuyu azaltmak için bir şeyler yaparız. Ve eğer bir çelişki duyuyorsak onu azaltmak için de bir şeyler yaparız. Çelişkiyi azaltmanın 3 temel yolu vardır. Çelişkili ögelerin önemini azaltma, tutarlı ögeler ekleme ya da çelişkili ögelerden birini artık diğeriyle çelişkili olmayacak biçimde değiştirme. Çelişkinin büyüklüğü ögelerin önemine ve çelişkili ögelerle çelişkisiz ögelerin sayısına bağlı olduğu için bu yöntemlerden herhangi biri çelişkiyi azaltmaktadır. Eğer birisi bir işin çok sıkıcı olduğunu düşünürken bir başkasına onun çok ilginç bir iş olduğunu söylerse ortada bir çelişki vardır. Kişi böyle bir yalanın önemli olmadığına ya da iş hakkında hissettiklerinin önemli olmadığına karar vererek çelişkiyi azaltabilir. Çelişkiyi azaltmanın bu yöntemi daha çok karar verdikten sonra kararlarının belirli yönlerinin iyi olmadığını öğrenen kişiler tarafından kullanılır. Pahalı bir araba aldıktan sonra onun uzun yolda rahat bir araba olmadığını öğrenen birisi bir çelişki yaşayacaktır. Seçilen arabanın bazı yönlerinin kötü olduğuna ilişkin bilgi ya da biliş kişinin o arabayı seçmiş olması gerçeğiyle çelişkilidir. Çelişkiyi azaltmanın çok kullanılan ve etkili yollarından biri olumsuz özelliğin önemini azaltmaktır. Birey arabanın uzun yolda rahatsız edici olmasının önemli olmadığına, çünkü onu yalnızca 2 mil uzaklıktaki işine gidip gelmek için kullandığına karar verebilir. İki biliş arasında hala bir çelişki bulunmakla birlikte bu daha küçük bir çelişkidir. Çünkü bilişlerden biri daha az önemlidir. Çelişkiyi sisteme çelişkisiz ögeler ekleyerek de azaltmak olasıdır. Bu çelişkisiz olanları oranla çelişkili ögelerin sayısını azaltır ki bu da çelişkiyi azaltır. Deniz kuvvetlerine yazılan savaş karşıtı kişi yani pasifist kendisini hem savaş karşıtı tutumlarının ve hem de deniz kuvvetlerine yazılma davranışının önemsiz olduğuna inandırabilmeyi güç bulacaktır. Fakat durumdaki başka çelişkisiz ögeleri düşünebilir. Deniz kuvvetlerine katılmanın, ülkesini ve özgür dünyayı savunmanın bir yolu olduğuna karar verebilir. Bu karar ya da inanç, deniz kuvvetlerine katılma davranışıyla tutarlıdır ve durumdaki toplam çelişkiyi azaltacaktır. eğer kendisine 10 bin dolar, elektronik alanında özel bir eğitim ve yüksek bir rütbe önerilmişse, bunlar da deniz kuvvetlerine gönüllü katılmak için iyi nedenlerdir ve davranışla tutarlıdır. Davranış ya da eylemi hala savaş karşıtı tutumu ile tutarsızdır, çelişkilidir. Fakat hissettiği toplam çelişki azalmıştır. Araba alıcısı bu aynı çelişki azaltma yolunu aldığı arabanın rahat olmadığını öğrendiği zaman da kullanabilir. Eğer araba kullanımı kolay, ekonomik ve güzel görünümlü ise bu tutarlı ögeler içinde duyduğu çelişkiyi azaltır. Sistemdeki tutarlı ya da uyuşan ögelerin sayısı arttıkça çelişkili tek bir ögenin yarattığı çelişki azalır. Çelişkiyi azaltmanın son bir yolu da çelişkili ögelerin kendilerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemektir. Olası bir yöntem, çelişkili bir ögeyi görmezlikten gelmek ya da unutmaya çalışmaktır. Ne var ki bu çoğumuz için çoğu durumda kolay değildir. Çelişkili öge vardır ve onu unutmaya çalışmamıza karşın tümüyle unutulması güç olabilir. Ancak yapabileceğimiz şey, ögelerden birini artık ötekiyle çelişkili olmayacak biçimde değiştirmektir. Araba alıcısı kendisini arabanın uzun yolda gerçekten rahat olduğuna inandırabilir. Deniz kuvvetlerine gönüllü yazılan savaş karşıtı kişi artık savaş karşıtı olmadığına karar verebilir. Sıkıcı bulduğu iş konusunda yalan söyleyen bir kişi söz konusu işe ilişkin değerlendirmesini değiştirebilir. İşin pek o kadar da sıkıcı olmadığını ve dolayısıyla bir başka kişiye onun ilginç olduğunu söylemenin çelişkili bir yönünün bulunmadığına karar verebilir. Bilişsel çelişki kuramının temel fikirlerini özetlersek, 1. Bir kişi biri diğerinin tersini gerektiren iki bilişe sahipse ortada bir çelişki vardır. 2. Bu bilişlerin önemi ve çelişen bilişlerin uyuşanlara oranı arttıkça ortaya çıkacak çelişki büyüyecektir. Ve 3. Çelişki duygusu rahatsız edicidir ve birey onu azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Dünyada özellikle kendi bilişsel dünyalarında insanlar sık sık tutarsızlıklarla karşılaştıkları için bilişsel çelişki kuramı birçok duruma uygulanabilir. Araştırmaların çoğu bir bireyin bir kararı izleyen tepkileri ve tutumuyla çelişen davranış sonucu gösterdiği tepkiler üzerine yapılmıştır. Bu durumlarda uyarılan bilişsel çelişki duygusunu azaltma, bireyin tutum ve davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Karar sonrası bilişsel çelişki. Hemen her zaman bilişsel çelişkiye yol açan bir davranış sınıfı karar vermedir. Ne zaman iki ya da daha fazla seçenek arasında bir karar vermek zorunda kalsak, hangi seçeneği tercih edersek edelim, inançlarımızdan bazıları ile bu karar bir ölçüde çelişkilidir. Bir karara vardıktan sonra seçilemeyen seçeneğin bütün iyi yönleri ve seçilen seçeneğin bütün kötü yönleri kararla çelişkilidir. Bir araba satın almak isteyen bir kişinin Chevrolet ile Ford arasında bir karara varmaya çalıştığını varsayalım. Kişi açısından en önemli etmenler Ford'un kullanımı daha kolay ve yapısı daha iyi iken Chevrolet'in daha çekici ve rahat olmasıdır. Bu koşullar altında hangi arabayı seçerse seçsin biraz çelişki duyacaktır. Eğer bir Ford almaya karar verirse bu kararı Ford'un Chevrolet'den daha az çekici ve daha az rahat olduğuna ilişkin bilişi ile çelişkilidir. Yalnız başına alındığında Chevrolet daha rahattır bilişi, ben bir Ford satın aldım bilişi ile çelişkilidir. Tersine bir Chevrolet alırsa bu kararı Ford'un daha iyi yapılı ve kullanımının daha kolay olduğuna ilişkin bilgileri ile çelişkilidir. Her birinin diğerinden daha iyi yönleri bulunan iki seçenekten birini tercih etmek zorunda kaldığımız her durumda bir kez seçimimizi yaptıktan sonra çelişki ortaya çıkacaktır. Bu çelişki tercih edilen ve edilmeyen seçeneklere ilişkin değerlendirmelerimiz değiştirilerek azaltılabilir. Tercih edilen seçeneğin çekiciliğini artırmak çelişkiyi azaltır. Çünkü onunla ilgili olumlu her şey kararla tutarlıdır. Çelişki ayrıca tercih edilmeyen seçeneğe ilişkin değerlendirme düşürülerek de azaltılabilir. Onun daha az çekici olması ölçüsünde öteki seçeneğin yarattığı çelişki azalacaktır. Dolayısıyla birisi bir karar verdikten sonra seçtiği seçeneğe ilişkin sevgisini artırmak, seçmediğine ilişkin sevgisini ise azaltmak eğilimindedir. Ford'u Chevrolet'i tercih ettikten sonra Ford'a öncekinden daha fazla, Chevrolet'e de daha az bir değer biçmek eğilimindeyizdir. Brehm, 1959 tarafından yapılan bir çalışma bu etkiyi açıkça göstermiştir. Üniversiteli kızlara bir ekmek kızartıcısı, bir kronometre, bir radyo ve benzeri eşyalar gösterilmiş ve bunlardan her birine sahip olmayı ne kadar istediklerini belirtmeleri istenmiştir. Sonra 8 eşyadan ikisi gösterilmiş ve bu ikisi arasından seçtikleri birisinin kendilerine verileceği söylenmiştir. Eşyalardan birisi seçildikten ve denekler seçtiklerini aldıktan sonra onlardan eşyaları yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Çizelge 12.1'de gösterildiği gibi ikinci değerlendirmede kadınlarda seçtiklerine ilişkin değerlendirmelerini yükseltmek, seçmediklerine ilişkin değerlendirmelerini de düşürmek yönünde güçlü bir eğilim görülmüştür. Bir kontrol grubu, parantez içinde çizelgenin en alt sınırı, bu etkinin temel olarak çelişki azaltmadan kaynaklandığını göstermiştir. Denek kadınlar ilk değerlendirmeyi yapmışlar fakat ikinci aşamada iki eşya arasında bir seçim yapmalarına ve seçtiklerini almalarına izin vermek yerine kendilerine daha yüksek değer biçtikleri eşyalardan biri verilmiştir.